Siberin Günlüğü.
Siberin Günlüğü'nden herkese iyi haftalar. Ben Tuğba. Bu hafta yine sizler için sol olarak haber sunuyorum. Sevgili Kerem tatilde. Buradan kendilerine iyi tatiller diliyoruz. Bu hafta maalesef sizlere siber güvenlik camiası için üzücü bir haberim var. Kevin Mitnick hayatını kaybetti. Hepimizin bildiği, tövbekar hacker olarak tanıdığı ve içtihatlarını çok yakından takip ettiğimiz, kitaplarını okuduğumuz bir büyüğümüz diyelim kabaca. Şimdiye kadar aldatma sanatı, kablolardaki hayalet ya da sızma sanatı gibi kitaplardan aslında kendisini tanıyorsunuz. Bugün kısaca hem kendisini yad etmek hem de geçmişteki olumlu olumsuz hataları, günahları ve sevaplarıyla bir hatırlayalım istedim. Sizler için derlediğim haberim. Kevin Mitnick ilk olarak Amerika'da tabii ki dünyaya geliyor. Adından anlaşılacağı üzere aslında Silikon Vadisi'ne çok yakın bir bölgede. Ama tabii o yıllarda daha henüz Silikon Vadisi'nin sesi yok. Bu kadar startup şirket vesaire bunların hiçbir tanesi yok. Hala kablolu telefonların kullanıldığı bir dönemde ve ardından cep telefonları geliyor. Zaten Kevin Mitnick'in de en fazla ismini duyduğumuz, bildiğimiz, varlığını hissettiğimiz hacking olayları da böylelikle başlıyor. Çok aman aman bir eğitimi yok. Böyle inanılmaz başarılı üniversitelerde falan okumamış. 12 yaşındayken bindiği okul servisinde otobüs şoförünü ikna edip ben işte kullanılmamış otobüs biletlerini nereden temin edebilirim bir okul projesi için bana lazım bunlar diyerek hacklemiş, kandırmış bir şekilde aldatmış ve ondan sonra da Kaliforniya'da ya da Los Angeles'ta bütün şehirde bir şekilde bedava yolculuk yapmanın yolunu bulmuş diyelim kabaca. Aslında sadece otobüs şirketinin yan tarafta çöpe attığı kullanılmamış transfer sliplerini ele geçirmiş ve bunlar vasıtasıyla ücretsiz otobüs yolculukları yapmış. İlk iştahatı bu. 16 yaşında o dönemlerde ek telefonlar kullanılıyor. Hala kullanılıyor biliyorsunuz. Sene 1979'da. 16 yaşındayken ilk DEC telefonları hacklemesiyle aslında duyuyoruz ismini. O dönem 12 aylık bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor, yakalanıyor. 3 yıllık bir denetimli serbestlik cezasına çarptırılıyor. Ve bu sırada da Pacific Bell isimli sesli mesaj sistemini hackliyor. Rahat durmuyor tabii ki. Dolayısıyla şartlı tahliye koşullarını, denetimli serbestlik koşullarını ihlal ettiği için de hakkındaki hapis cezası kesinleşiyor. Bu noktada kaçak olarak başlıyor yaşamını, hayatını sürdürmeye. Ve ondan sonra kaçak olarak aslında aranıyor. Daha sonra suç faaliyetleri devam ettiği için bir dönem FBI'ın en çok arananlar listesine girmeyi de başarıyor maalesef. 1995 yılında 32 yaşında klonlanmış cep telefonlarıyla beraber bulunuyor, yakalanıyor. Ve o dönemde 22 farklı suçtan yargılanıyor. Bu yargılandığı suçlardan önemli olan kısımları, burada dosyanın detaylarını tabii ki vermiyorlar. Hiçbir kaynakta bulamıyoruz ama belki hukukçular erişebilir. Federal sistemlere girme işi de var ama hani nereye hackledi, ne kadar hackledi çok bilgi verilmiyor burada. Fujitsu, Motorola, Nokia, Sun Microsystems biliyorsunuz bunların tamamı aslında bu davanın konusu. Yani hapse girmesine neden olan işlerden birkaçı. Burada cep telefonları, sim kartlar vesaire bunları bloklaması, işte dinleme, sahte kimlik oluşturma, cep telefonu klonlayarak işte bir şekilde ücretsiz görüşme sağlama vesaire gibi pek çok işlem yapıyor. Ama yaptıkları bunlarla sınırlı değil tabii ki. Bu adını saydığım ve burada belirtmediğim pek çok şirketin network'üne de tabii ki sızmış. Ve hatta bunların içerisinde lisanslı yazılımları klonlama, lisanslı yazılımları kopyalama ve izinsiz dağıtma falan gibi bir takım işlemleri de var burada. Ve bu suçlardan ötürü yargılanıyor ve ardından 5 yıllık bir hapis cezası geliyor. Bunun 4,5 yılını yatıyor. Burada şöyle bir anekdot var. Bu 4,5 yılın belli bir bölümü sanıyorum 8 ay kadar bir zamanı. Nükleer savaş da başlatabilir bu adam bir telefon komutuyla diye korkularından hücre hapsine karar veriyor mahkeme. Yani çok ilginç. Bir 8 ay kadar da hücre hapsi var maalesef. Ve tam bu dönemde bu olaylar vuku bulurken Yahoo hackleniyor arkadaşlar. Yahoo'yu hackleyenler de ana sayfaya şöyle bir mesaj yazıyorlar. Ben bu olayı hatırlamıyorum. Hatırlayanlarınız varsa lütfen yorumlara yazsınlar. Yahoo'nun ana sayfasına bir mesaj bırakıyorlar ve diyorlar ki işte Kevin Mitnick'i serbest bırakmazsanız Yahoo üzerinden hepinize virüs dağıtacağız. Sonrasında Yahoo tabii ki bu mesajları temizliyor. Ama böyle bir Yahoo'nun hani giriş sayfasının hacklenmesi, login olunamaması ve böyle bir mesaj bırakılması hadisesi de var. Bayağı bir yankı yaratmış aslında dünya çapında. Daha sonra bu hapis olayından sonra tabii tövbekar olduğu döneme geçiyoruz. Artık o noktadan sonra hani ben artık kimseye hacklemeyeceğim, bundan sonra suç işlemeyeceğim, yeter bu yaptım. Ben artık dürüst bir insan olarak hayatıma devam edeceğim diyor ve kitaplarına başlıyor. Burada yine ilgimi çeken mahkeme kararlarından bir tanesi, serbest bırakılırken şartlı tahliye koşullarına telefon kullanılmasının yasak olduğu belirtilmiş 3 sene boyunca. Hiçbir şekilde cep telefonu falan kullanamayacak, kablosuz telefon da kullanamayacak. Bunun dışında 7 yıl boyunca işlediği suçları anlatan bir film çekmesi yasak. Ve bunlardan herhangi bir kar elde etmesi yasak. Yine aynı şekilde mahkemenin aldığı tedbirlerden birkaçı. Gerçekten çok ilginç çünkü biliyorsunuz maalesef hani suçu işleyen o kadar ciddi paralar kazanıyor ki bu film işlerinden daha sonra. Neredeyse hani o cezayı yatmasından sonrasında mükemmel diyebileceğimiz bir hayat yaşayabiliyor. Buradan ciddi gelir elde edebiliyor. Dolayısıyla böyle bir yasak da getirilmiş kendisine. Tabii bu olaylar olduktan sonra pek çoğunuz biliyorsunuzdur bilmeyenler için. Chief Hacking Officer olarak bir kariyer hayatına başlıyor kendisi. Mitnick Güvenlik Danışmanlığı şirketini açıyor. KnowBe4 adını verdiği bir farkındalık platformu geliştiriyor. Bu farkındalık platformunun yanında tabii ki verdiği pentest hizmetleri var, simülasyon hizmetleri var, atak simülasyon hizmetleri var. Bunlarla büyüyor. Şu anki aslında Bug Bounty olarak da bildiğimiz bir takım platformların da aslında atasını gerçekleştirmiş. Çünkü dünyanın pek çok yerinden anonim olarak kalmayı tercih eden güvenlik araştırmacısı diyelim onlara da hadi neyse. Beyaz şapkalı hackerlarla aslında bir network'ü var ve bu network'ü kullanarak müşterilere pentest simülasyonu yapıyor. Siber saldırı simülasyonları yapıyor ve pentest hizmeti veriyor. Bu arada da yazdığı tabii ki 3 tane çok kıymetli kitap var. Kerem geçtiğimiz haftalarda bahsetmişti. Bir tanesi Aldatma Sanatı, bir tanesi Kablolardaki Hayalet, bir diğeri de Sızma Sanatı. Bir de ben okumamda fark ettim. 2001 yapımı Secret History of Hacking varmış. Bunu da bulup bir şekilde izlemeye çalışacağım. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bu hayattan bir Kevin Mitnick geçti. Ruhu şad olsun diyelim. Binaenaleyh sevabıyla sizlere bu haftalık bunu aktarmak istedim. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, güvende kalın.